Ankara, Ankara.
Katlı büyükçe bir salon ve 9 odadan oluşan yapı, dış cephesinde yer alan geniş saçakları, kemerleri ve iki balkonuyla döneminin alçak gönüllü mimarisini yansıtıyordu. Karşıdan bakıldığında bu taş binanın pencerelerine asılmış olan ufak bayraklar dışında dikkati çeken olağanüstü bir durum yoktu. Oysa içeride yapılan çağrıyla yurdun çeşitli illerinden gelen mebuslar vardı. Oturmaları için dizilen okul sıralarında yerlerini almışlar, kapının karşısına konulmuş olan tahta kürsüye konuşma yapmak üzere çıkan en yaşlı üyeyi, Sinop Milletvekili Şerif Bey'i heyecan içinde dinliyorlardı.
Bu yüksek meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla ve Allah'ın yardımıyla, milletimizin iç ve dış tam bağımsızlık içinde alın yazısının sorumluluğunu doğrudan doğruya yüklenip kendi kendisini yönetmeye başladığını bütün dünyaya ilan ederek Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum.
Şerif Bey'in yaptığı açılış konuşmasıyla milli egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin temellerinin atılmakta olduğu bütün dünyaya ilan ediliyordu. Bu gösterişsiz küçük taş bina, 23 Nisan 1920'de dualarla açılan Büyük Millet Meclisi'ne ev sahipliği yapıyordu. Meclisin açılmasıyla Kurtuluş Savaşımız başka bir boyuta taşınıyor, bir varoluş mücadelesinin kumanda merkezi haline geliyordu. Ve mücadelenin merkezi de Ankara oluyordu. Ankara, Ankara'ya hoş geldiniz. Konuğumuz araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Çok mutlu, bir o kadar da kıvançlı bir gün bu bizim için.
Kesinlikle.
Egemenliğin tek bir kişiden alınarak halka verilişinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yıl dönümünü kutlayacağız 2 gün sonrasında. Bugün birer yetişkin olsak da dünkü çocuklarız biz aslında. 23 Nisanları hep büyük bir coşkuyla ve heyecanla kutladık. Tıpkı o şarkıdaki gibi. Her tarafta var bir dün, çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan. İşte bugün bir meclis kuruldu. Sonra... Bugün 23 Nisan'ı Ankara üzerinden konuşacağız. Birinci Meclis, ikinci Meclis, Hacı Bayram Camii, Ankara Palas. 23 Nisan'a tanıklık eden mekanlar, yerler. Birinci Meclis'le başlayalım mı hemen Sayın Yalçın?
Elbette bu güzel bayramı ben de hem çocukların hem tüm milletimizin bayramını kutlayarak başlamak isterim ben de. 23 Nisan gerçekten de çok özel. Yani önce Mustafa Kemal Paşa'nın, hatta o zaman Mustafa Kemal sadece heyeti temsiliye başkanı sıfatıyla geliyor. Bu bina, yani 23 Nisan 20'de meclisin açıldığı bu binada önce önünden geçmek var. Yani bir 4 ay kadar önce 27 Aralık 1919'da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının toplam 3 arabada önünden geçmesine şahit oluyor bu bina. Sizin tanımınızda gösterişsiz bina olarak geçti ama Ankara'da o zaman ondan büyüğü zaten çok yok. Onun gibi birkaç tane daha bina sayabiliriz. O geniş saçakla ilgili olarak da birinci ulusal mimarlık akımının bir izi olduğunu söyleyebiliriz. Evet, belki bir gün öncesinde ya da bu 23 Nisan'ın bayram olması o gün, yani 1920'nin o günü, evet sessiz olabilirdi ama meclisin açılmasına saatler kala büyük bir cümbüş olmaya başlıyor. Sizin de söylediğiniz gibi Hacı Bayram'da okunan dualarla, tekbirlerle çok büyük bir grup meclise doğru yürümeye başlıyor. Buna bütün Ankara katılmaya başlıyor. Gelen milletvekilleri katılıyor ya da Hacı Bayram'dan zaten doğrudan geliyorlar ve kesilen kurbanlarla meclise Mustafa Kemal Paşa da tam o noktada, Karaoğlan Caddesi'nin başlangıcı denilen noktada katılıyor ve hep birlikte inanılmaz bir kalabalık ve coşkuyla meclise giriliyor. Ve sizin biraz önce söylediğiniz gibi açılış konuşmalarının ardından 27 Aralık 1919'da 3 arabayla gelen Mustafa Kemal ve arkadaşları bu kez belki de tüm Anadolu'yu, memleketi arkalarını alarak meclisi açıyorlar. Biz şu anda bizi dinleyenler ve biz aslında 100. yılları yaşayan şanslı kişileriz. Bu işte biraz önce dediğim gibi 1919'la başladı. Onun bir 100. yılını yaşadık. Her yıl bir 100. yılla gidiyoruz. Bu programın yayınlandığı tarihteki 100. yıl 1923'ün 100. yılı, yani 29 Ekim. Aslında 1919'da ya da 2019'da başlayan 100. yılların son 100. yılı. Cumhuriyet Bayramı anlamında 29 Ekim'in de bu sene 100. yılı olacak. Ama 23 Nisan'ın da 103. yılı. 23 Nisan'ı ben izninizle önce Milli Bayram dendiğinden bir söz edeyim. Ardından 1 Kasım 22'de padişahlığın ve saltanatın kaldırılmasıyla Milli Hakimiyet Bayramı deniyor. Milli Bayram, Milli Hakimiyet Bayramı derken Himaye-i Etfal Cemiyeti, yani günümüzün çocuk esirgeme kurumu. Malum savaştan çıkmış bir ülke. Çok babalar, çok anneler kaybedilmiş. Çocuklar sahipsiz. Buna yurt dışından teklif geliyor. Deniyor ki bu çocuklar için biz yurt açalım. Örneğin Amerika. Bu aslında iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz teklife başta Mustafa Kemal Paşa hayır, biz çocuklarımızı kimseye bırakmayız, onların hepsini yetiştiririz cevabı veriyor ve bu kabul edilmiyor. Doğuda Kazım Karabekir Paşa'nın Ağaç Bayramı, Kitap Bayramı, İdman Bayramı, Atış Bayramı, Temizlik Haftası, Tasarruf Haftası isimleriyle belki de binlerce öksüz yetim çocuğu kanadına alma örneğinin üstüne Himaye-i Etfal ya da Çocuk Esirgeme Kurumu'nun faaliyetleri bu 23 Nisan'da çok artıyor. İşte bu rozet dediğimiz, kumbaralar dediğimiz, bu internete yazıldığında hepsinin o günlerdeki örnekleri görülebilir. Bunlar 23 Nisan'daki balolarla biraz böyle maddi kazanç da sağlamak için yapılıp durunca bir anda çocuk bayramına doğru evrilmeye başlıyor 23 Nisan. Yani deminki Milli Bayram ya da Milli Hakimiyet Bayramı. 1927'de de Atatürk diyor ki bunu çocuklara armağan edelim ve dünyanın ilk, sanıyorum hala yok, ilk milli bayram olarak çocuklara armağan edilen 23 Nisan'a gelmiş oluyoruz.
Böyle de güzel bir hikayesi var.
Evet. Hemen bu çatı altındayken şunu da söylemek isterim. TRT bu konuyu uluslararası yapıyor. 1980'den sonra Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olsun diye tam adı konulunca sanırım 1979, yani bir yıl öncesinde TRT yaptığı uluslararası yarışmalarla dünyanın dört tarafından, dün gibi hatırlıyorum, biraz pandemi falan herhalde bu sekteye uğradı. Ben önümüzdeki yıllarda böyle bir coşkunun, uluslararası coşkunun süreceğini düşünüyorum. Mesela Ankara'ya gelinirdi. TRT'nin dünyanın dört tarafından çocukları daveti söz konusuydu. Hep aileler onları alırlardı. Müthiş bir kaynaşma oluyordu. Ve bu 23 Nisan'ın uluslararası kutlanması anlamına geliyordu. Düşünsenize, dünyanın dört tarafından çocuklar geliyor. Niçin geliyorsunuz? Çocuk bayramına geliyoruz. Dolayısıyla 23 Nisan böylesi güzel, böylesi mübarek bir gün.
İçinde çok derin anlamlar barındıran, evet, ve oluşma sürecinin de çok güzel olduğu
bir bayramımız. Kısaca geçtik ama evet.
Evet, o yılların ruhunu, coşkusunu bize anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ancak biraz da binadan bahsedelim dilerseniz. Şu anda bugün Kurtuluş Savaşı Müzesi burası. Birinci Meclis meclisten bahsediyoruz. 23 Nisan'a tanıklık eden mekanlardan bahsediyoruz. Birinci meclise başlayalım. Bizler için anlamı çok büyük bu binanın. Hele de böyle bir günde daha da anlam kazanıyor. Biraz binadan bahsedebilir miyiz?
Elbette. Öncelikle birinci meclis ve ikinci meclis birbirine 50-60 metre mesafede ve birinci meclisin üstünde "Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir" diye bir yazı olmamasından kaynaklanan, tabii ikinci meclisin üstünde de "Türkiye Büyük Millet Meclisi" yazması nedeniyle ne yazık ki halen internet ya da yazılı basında "Cumhuriyet burada kuruldu" diye hep ikinci meclisin fotoğrafı çıkıyor. Bence bu ayıp bir durum. Çünkü biz birinci meclisi, yani 23 Nisan'ın nerede olduğunu bilmeliyiz. Tabii bilenlerin olduğuna eminim ama ben özellikle bu 29 Ekim ya da 23 Nisan gibi bir yerde bir konuşma yaparken hevesle internete giriyorum. Bakıyorum bu birinci meclis yazdığım zaman fotoğraflar değişecek mi diye. Ne yazık ki görsellere bastığımda halen ikinci meclisin Cumhuriyet'in kurulduğu müze olarak çıktığını görüyorum. Bu programla bir de bunun dikkatini çekmiş olalım. Bu konuya dikkat çekmiş olalım. Dinleyenlerimizin de önce birinci meclise gitmesinin daha hoş olacağını düşünüyorum. Birinci meclis hemen yanında meşhur Kripbel'in Zafer Anıtı'nın, bu ulustaki durağa heykel adı veren o anıtın hemen yanı başındaki, İş Bankası'nın tarihi binasının hemen yanı başındaki bina birinci meclis. O sizin geniş saçaklı dediğiniz birinci ulusal mimarlık akımının bir eseri olan ve 23 Nisan günü çatısı tamamlanmamış olan bina. Malum sıraları okullardan, çatısındaki kiremitleri civardaki evlerden getirilen, bu lambaları da tabii bugünkü gibi lamba yok, bugünkü gibi bir ısıtma bir hazırlığı da yok. Hepsi son derece ilkel ama son derece samimi bir ortamda açılan burası, bu mekan birkaç hafta öncesine kadar da aslında Fransızların bir merkezi, yani Fransızların, Ankara'daki Fransız Birliği'nin komutanının hem karargahı hem de çalışması vesaire nedenlerle kullandığı bir yer. O yüzden Ankaralı öyle bir coşkuyla hareket ediyor ki buradaki Fransız birliklerinin, efendim direksiyon binasındaki İngiliz birliklerinin Ankara'dan kaçış tarihleri çok net değil. Yani bu 23 Nisan coşkusu arttıkça Ankara'da yabancı asker kalmıyor. İşgal gücü kalmıyor. Burada şunun da altını çizelim mi? Sevr'le birlikte biz hep Ankara ve civarının düşman işgaline uğramadığını okuruz her yerde. Peki düşman işgaline uğramadıysak, direksiyon binasındaki İngiliz, buradaki Fransız komutanın işi ne? Bu arada o binanın hemen etrafında da Senegal'den getirilen askerlerin çadırları var. Yani bildiğiniz işgal kuvvetleri aslında Ankara'da da var. Ve bu 23 Nisan'ın olduğu gün tarih kitaplarının hiçbirinde onların olduğu yazmıyor. İşte ulusal egemenlik, milli egemenlik ya da ne dersek diyelim, resmen hepsinin çok güzel bir sembolü 23 Nisan. Bir anda Ankara'da resmen güneş doğuyor. Ve bu çok büyük de bir umut veriyor. Çünkü buraya gelen milletvekillerinin neredeyse tamamı aslında işgal güçlerinin basıp dağıttığı İstanbul'daki meclisin milletvekilleri. Ne oldu? Osmanlı'nın meclisi de kalmadı. Padişah da zaten kaçtı kaçacak. Hani nerede o muhteşem imparatorluk? Hemen burada da söyleyeyim. Osmanlı tabii ki koskoca bir imparatorluktu. Ama 23 Nisan 20'ye gelindiğinde Osmanlı küçücük bir toprak parçasına sıkışmıştı. Yani böyle bir Osmanlı ve Cumhuriyet tartışması yapılıyor, son derece yanlış. Bir Fatih Sultan Mehmet, bir Yavuz Sultan Selim, yani bunların kanuninin büyüklüğü, yaptıkları tartışılabilir mi? Ama yani son dönemde de Osmanlı kalmamıştı. Çok kötü durumdaydı. Dolayısıyla bu ikisini sanki birbirinden ayırmak lazım. Koskoca bir imparatorluk, Cihan İmparatorluğu neredeyse yok olmak. Hiçbir şeyi, Türk adı silinmek üzereydi. Zaten Sakarya'da gelen o top sesleri bu binadan da duyuldu biliyorsunuz. Polatlı, Haymana, o günkü Haymana, bugün Polatlı ve Haymana. Bu 23 Nisan'ın kurulduğu binadaki milletvekillerini acaba meclisi taşısak mı bile dedirtti. Ben bu binada, yani Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde aslında canlandırmaların olmasını istiyorum diye kitaplarımda, yazılarımda yazdım. Örneğin bu tartışmalar sürerken, şimdi ben hani müzeyi de binayı da gezelim dediniz, hı hı, ya, müzeyi birileriyle gezdiğimde onları heyecanlandıran bir şeyi paylaşmak istiyorum, bir anı. Bir kere o sıralar falan bomboş, kürsü bomboş. Oralar biraz böyle bal mumu heykellerle
canlandırmak gözümüzde biraz, evet, zor şimdi, olabilir belki.
Evet, bugün. Şimdi bakın, sizin gözünüzde de canlanacak, dinleyicilerin gözünde de canlanacağını düşünüyorum. İşte çıkıyor bir milletvekili, diyor ki Kayseri hazır, Kayseri'ye taşıyalım, bu meclisi taşıyalım. Diyap Ağa, Dersim milletvekili çıkıyor, yaşlı, sakalı var, upuzun beyaz sakallı. Kürsüye çıkıyor, güm diye yumruğunu vuruyor. Millet bizi kaçmamız için mi buraya getirtti, buraya oturttu türünden bir cümle söylüyor. Kaçma zamanı değildir beyler diyor. Meclis titriyor. Ve o 23 Nisan'ın işte Gazi Meclis falan, milletvekilleri gitmiş, yaralanmış, çarpışmış ya da desteklemiş, doktor olanlar cepheyi desteklemiş gelmiş. 23 Nisan böyle bir ruh ve o savaşlar döneminde de bu 23 Nisan 1924'e kadar bu bina meclis olarak kullanıldı. Dolayısıyla bu 4 yıl boyunca ben bu binada 23 Nisan ruhunun, o milli mücadele ruhunun minicik de olsa eksilmediğini düşünüyorum. Bir Diyap Ağa balmumu heykelinin orada olması durumunda, altında belki küçük bir not ya da üstünde bir konuşma balonuyla böyle duruyor olmasının, torunu sanıyorum milletvekiliydi. O yazım gazetede çıktıktan sonra beni teşekkür için aramıştı. Ya çok iyi fikir demişti. Bunu da ben takip edeceğim demişti. Hala bir şey çıkmadı. Ben bu ve bunun gibi bir Mustafa Kemal Paşa'nın orada çok konuşması var. Onlar da canlandırılabilir. Mustafa Kemal Paşa kürsüde olsa, yani oraya girdiğinizde titrersiniz. Peki şimdi titreyemez miyiz? Onunla da ilgili bir tiyo verelim. Bu 40 metre kadarlık koridor tablolarla dolu ve çok da iyi tablolar var. Oradaki tabloların her biri orijinal. Burada İstanbul'daki müzeye, yine bir müzeye gitti ama ben şahsen üzgünüm. Burada olmalıydı. Kalan tablolardan iki tanesi şu anda o mekanı böyle heyecanlandıracak türden. Nasıl? Mesela bir tanesi kara kalem yapılıp sonradan bir teknikle tablo haline getirilmiş, dev gibi bir oturum gösteren ve Mustafa Kemal Paşa'nın kürsüde olduğunu gösteren bir tablo var. Mesela Genel Kurul Sarolu'nun hemen girişinde. Şimdi o tabloya bakıp içeriye göz attınız mı? İşte o sahne içeride. Artık o şey, milletvekilleri Mustafa Kemal Paşa'yı gözünüzde canlandıracaksınız. Hı hı. Yapacak bir şey yok. Ama hemen girişinde olduğu için o sahneyi canlandırmak gözünüzde inanılmaz kolay ve ben her seferinde çok heyecanlanıyorum. Kime bunu yaparak içeri bakmasını, bir adım atmasını söylersem onlar da evet çok heyecanlandık diyorlar. Dinleyicilerimizin bunu denemesini tavsiye ederim.
O zaman bu program sonrasında, evet, birinci meclisimize gidip, evet, bunu çok güzel zihnimizde tahayyül ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel anlatıyorsunuz ama bir taraftan da Ankara üzerinden, Ankara binaları üzerinden de biz 23 Nisan'ı konuşmaya devam edelim. Direksiyon binasından bahsetmiştiniz. Atatürk'ün egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü ilk kez söylediği bina burası. Cumhuriyet tarihimizde de ayrı bir yeri var. Öyle değil mi?
Evet, bu binalar dedik ya ve ben Fransızlar vardı dedim, hı hı, birinci mecliste. Yüzbaşı Boazo, birinci meclisteki Fransız komutan. Bu arada en büyük komutan da yüzbaşı. Yani Boazo da yüzbaşı, direksiyon binasındaki İngiliz komutan da yüzbaşı. Oradaki komutan yüzbaşı Witold. Witold yazdı mı konuklarımız bulacaklardır. Modalı Witold ailesi diye bir aile var. Bunlar İzmir'den göçen Levanten aile. Aslında düne kadar bağrımıza bastığımız bir aile. Bunlardan bir delikanlı İngiliz subayı olunca yakınlığı da var Türklere falan denilerek. Ne kadar Türkçesi var onu bilmiyorum. Onu bir kaynakta göremedim ama bu ailenin bir ferdini Ankara'ya gönderiyor İngilizler. Bu Türklere yakın diye. O da direksiyon binasını aldığı zaman hemen etraftakilere diyor ki ya diyor insan bir hoş geldine gelmez mi arkadaşlar diyor. Bunu mesela Türkoğlu Ali Bey'e diyor. Polatlı'da bugün Alagöz karargahının da ailesi halen onun korumasını yapan kişilerdir. Türkoğlu Ali Ağa da diyor ki bir süre sonra ev sahibimiz gelecek, o size hoş geldin der diyor. Bu laf üstüne normalde bu radyo evinden dümdüz ilerlediniz mi biliyorsunuz meclise ve meclis solda, o zaman meclis değil ama solda işte valilik binası da hemen önünüzde. Ankaralılar 27 Aralık 1919'da öyle götürmüyorlar, yolu uzatıyorlar. 27 Aralık'taki o yol uzatma bu direksiyon binasındaki Vitol'un önünden geçilerek yapılıyor. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının işte ev sahibi geldi gibisinden. O sırada Forbes adında bir ajan da bol bol fotoğraf çekiyor. Ne yazık ki o fotoğraflar yok. Yani İngilizlerin arşivlerinde herhalde. Hı hı. Bu yüzbaşı Vitol direksiyon binasının önüne çıkıyor. Bu Forbes da orada herhalde yukarıda biraz da yürüyordur. Bu nereye kadar gidecek falan deyip takip edip fotoğraflarını da çekmiştir. O fotoğraflar olsa sanıyorum 27 Aralık'ın en güzel fotoğrafları direksiyon binasında sergilenir. Direksiyon binası aslında bu 23 Nisan'a geldiğimizde tam da o sıralarda Mustafa Kemal'in hem karargahı hem de evi. Çok çok önemli bir mekan. Direksiyon denme nedeni o zaman Almanlarla birlikte yapılıyor bu istasyon, Ankara istasyonu. Yöneticinin binası olarak yani direktör. Evet. Dolayısıyla onun binası olduğu için direksiyon adı da kalıyor. Binanın adı da direksiyon oluyor. Biliyorsunuz aslında Mustafa Kemal'in Ankara'daki ilk karargah ve evi eski Ziraat Mektebi. Fakat burası işte bu mesela ulusa yani meclise falan biraz uzak. Demir yoluna da uzak. Direksiyon binası nerede? Tam istasyonun içinde. Çünkü önünde duruyor trenler. Efendim ulusa da son derece yani meclise de son derece yakın. Hemen birkaç dakika içinde meclise de gidilebilir. Dolayısıyla direksiyon binası bizim milli mücadele tarihinde de ayrıca çok değerli. Bugün de milli mücadelede Atatürk Konutu adıyla ikinci katı bu konuda müze, alt katı da Demiryolları Müzesi. Ben direksiyon binasının da son derece önemli olduğunu ve gezilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki orada bir not yok ama hemen arkasında Atatürk'ün vagonu da var. Direksiyon binasına gidildiği zaman mutlaka Atatürk'ün vagonunun da ziyaret edilmesini tavsiye ederim.
Bugün Ankara Cumhuriyet Müzesi olan 2. Meclisimiz var bir de. Hem müzeden bahsedelim hem de 2. Meclis döneminden. Çünkü çok önemli kararların alındığı, önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem. 2. Meclis dediğimizde efendim hangi dönemi anlamalıyız?
Evet, 2. Meclis 1924 ve bugünkü meclisin açılmasına kadar geçen kadarki zaman yani 1960 arasında meclis görevi yapan üzerinde de işte öyle kocaman Türkiye Büyük Millet Meclisi yazdığı için bu 23 Nisan'ın bile ne yazık ki mekanı olarak düşünülen son derece değerli 3 meclisimizden ikincisi. Burası 23 Nisan açısından bakacak olursak 23 Nisan'ın bayram olarak kabul edildiği binada burası. Öbürü ilan edildiği binaydı. Burası da bayram olarak kabul edildiği bina. Müze olarak da Cumhuriyet Müzesi adını almış. Belki bu isimler üzerinde bile düşünülebilir ama çünkü Cumhuriyet Müzesi olunca Cumhuriyet burada ilan edildi gibi oluyor. Hayır, Cumhuriyet'in ilanından sonra geçilen 1924'te geçilen bir bina burası. İçinde bir kere yine genel kurul salonu falan çok güzel ve Atatürk'ün kullandığı. Ha ben bir de bura için şöyle bir cümle kurmuştum. Atatürk'ün en çok çalıştığı mekan diye, en uzun süreli çalıştığı mekan diye tanımlamıştım. Sadece bu özelliğiyle bile yine son derece değerli bir mekan. O biraz önce birinci mecliste olsun dediğimiz bal mumu heykeller var ya,
hı hı.
Bir dönem burada vardı ve genel kurul salonuna girdiğiniz zaman resmen heyecanlanıyordunuz. Çünkü Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün nutuğu okuduğu yerde burası. Elinde nutuk, Atatürk kürsüde idi.
Hı hı.
İşte böyle etrafına baktığınızda o günkü sanatçılar güzel çalışmışlar. Atatürk'ü zaten tanımamak mümkün değil. İsmet Paşa'yı da görüyordunuz. Falih Rıfkı Atay'ı da görüyordunuz. İlk üç sıra da doluydu milletvekilleriyle. Eğer böyle fotoğraflardan da falan yararlanırsanız milletvekillerini bile tanıyordunuz. Ve ben oraya gittiğim zaman milletvekilleri olsun, meclis başkanı olsun, Atatürk'ün nutuğu vesaire olsun, böyle etrafıma bakmaktan, heyecanla bakmaktan kendimi bir 5-10 dakika alamıyordum. Sonra onlar biraz bozuldu dendi ve kaldırıldı. Hepsi gitti. Ben yazdım, çizdim, ya yapmayın. Çünkü 23 Nisan çocuk bayramı değil mi? Bakın, çocukları bu mekanlara götürdüğünüz zaman çok iyi anlatmalısınız ki o mekanı sevsin. Yoksa burası çok önemli bir mekan.
Ya da derslerde öğrendiğimiz kadarıyla da zihnimizde,
evet,
canlanmayabiliyor.
Burada meclis açıldı.
Hı hı.
Bunu
çok haklısınız.
Bunu biz büyükler bile kavrayamayabiliyoruz. Yani işte o günün koşullarını, o top sesini, koskoca Osmanlı İmparatorluğu'nun bu kadarcık küçük bir yere geldiğini, buradaki meclisteki milletvekillerinin aslında işgal edilip çoğunun tutuklandığını, Malta Adası'na götürüldüğünü, bakın neleri atlamışız. Malta Adası'na götürüldü bu milletvekilleri ve Mustafa Kemal ve arkadaşları İngilizleri yakaladılar, tutukladılar. Bizim milletvekillerimizi verirseniz biz de sizin komutanlarınızı size veririz dediler. Ya, tehdit mi ettiler? Evet ettiler. Yapacak bir şey yok. Sizin bütün adamlarınızı yakalamışlar, içeri atmışlar. Hem de o meclis sandalyesinde otururken, yani çok ahlaksızca yakalanmışlar. Türkiye Cumhuriyeti de ona aynen öyle cevap verdi. Ve bu adamların hepsi geldi, orada ölenler hariç. Zayıflamışlardı. İğne iplik gibi olmuştu adamlar. Geldiler, işte bu adamlar açtı. Ankara yokluk içindeydi. Ankara zamanında başkent oldu, Roma, Galatların merkezi oldu filan ama o yangınlar, çekirgeler vesaire neler çekmedi Ankara? Keçisini kaybetti, kaçırdı diyorum ben ona. Dolayısıyla o dönemde Ankara, işte ilk başta da söyledik ya, birkaç tane binadan bahsediyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Bura başkent oldu daha sonra. Ama bunu her zaman orada bir rehber heyecanla anlatamayabilir. Çünkü bu iki müzede de ne yazık ki öyle içeri girdiğinizde ben sizin rehberinizim diye önünüze atlayan bir kişi yok.
Belki bu da bir fikir olabilir.
Olabilir ama personel sıkıntısı da olduğunu biliyorum ama gruplar gittiğinde, siz istediğinizde, yani yazılar yazdığınızda falan, işte bu ne kadar yapılabilir? O zaman tabii ki rehber veriyorlar. Dolayısıyla gireni tek başına heyecanlandırmanız bence, o günleri yaşatmanız gerekiyor. E nasıl yapacağız? İşte bunlardan en güzeli,
hı hı,
küçük bilgilendirme resimleri, yazıları ve belki de canlandırmalar. Ama hemen atlamayalım. Cumhurbaşkanlığı locasında bir süredir, sanırım 2-3 yıldır harika bir Atatürk bal mumu heykeli oturuyor. Ve inanın şu anda kiminle gitsem aa diye bakıyor ve balkonda Atatürk'ü gördüğü zaman çok heyecanlanıyor. Dolayısıyla canlandırmalar, o günleri anlatmalar çok değerli.
Sayın Yalçın, 23 Nisan dediğimizde aklımıza gelecek olan diğer mekanlar nerelerdir?
Ankara aslında yazmakla anlatmakla bitiremediğim bir yer olarak, konu milli mücadele ve cumhuriyet olunca gerçekten rakipsiz. Yani doğal olarak Türkiye dışını konuşmuyorum ama Türkiye içinde kesinlikle rakipsiz. Örnek, 3 tane böyle cümleler arasında geçti 3. meclis ama 3 tane meclis binası. Türkiye Cumhuriyeti'nin 3 tane meclis binası var. Ha, Osmanlı'da da meclis vardı ama sarayın bir bölümündeydi. Dolayısıyla orada bir meclis binası yok. Bir bölümde meclis olarak kullanılma var. Burada ise 3 tane meclis binası var. Dolayısıyla 23 Nisan'ın 3 mekanı olarak en başta meclisleri saymalıyız. 1. ve 2. meclisin müze olduğunu söylemiştik. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Müzeleri demiştik. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni gezebilir mi Ankara'ya gelenler ya da Ankaralılar? Evet, gezebilirler. Çünkü Halk Günü var. İlk pazar olması lazım. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayfasına girilirse bulunur. Hı hı. Bir de madem konumuz çocuklar, 23 Nisan anlamında, orada okullara yapılan bir hizmet var. Bahçe gezisi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bahçe gezisi. Bence inanılmaz bir şey. O halk gününde meclisin içini gezmekten ayrı bir gezmeden bahsediyoruz. Sadece okullara açık bu. Yani bir öğretmen ya da bir veli okuluna söylemesi durumunda meclise bir telefon açıyorlar ya da bir yazı yazıyorlar. Bir randevu oluşturuluyor ve orada bu konuyu yıllardır yapan çok güzel rehberler de var. Çocuklara oyunlar oynatarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bahçesi gezdiriliyor. Bu da yine Ankara'ya has, başka yerde bulunamayacak bir şey. Dolayısıyla onu da saymadan geçmeyelim. Böcek okulu var Ankara'da. Mesela bu çocuklarla ilgili konuşuyorken böcek okulunu da atlamayalım. Yine okullarla yapılabilecek bir faaliyet. Burada hep öğretmenlerimize iş düşüyor ya da bizi dinleyen ilgili velilere iş düşüyor, okula söylesinler diye. Ankara Üniversitesi bünyesinde, ki bunu yürüten sevgili Cem Hoca'ya da buradan selam olsun, böceklerle sizi tanıştırıyor ve onları sevmenizi sonunda sağlıyor. Türkiye'nin ilk oyuncak müzesi de Ankara'da. Diğerleri açılıyor. Şimdi açıldı. Başka yerlerde de var ama ilk oyuncak müzesinin de Ankara'da açıldığını ve halen açık olduğunu, yeri değişse de halen açık olduğunu ve gezmekten yine çocukların, hatta büyüklerin de büyük keyif alacağını söyleyebiliriz. Bir de Pembe Köşk var. Ankara'da iki tane Pembe Köşk var bu arada. Şu anda 23 Nisan için sözünü ettiğim ve gezilebilir olan İsmet İnönü'nün şu anda ailesinin de kaldığı, müzede yapmak istiyorlar. Umarım müzede olur ama mesela 23 Nisan'larda kesinlikle açık olan, halka açılan, büyük gruplar gidecekse yine internete Pembe Köşk diye yazıldığında çıkıyor. İnönü Vakfı'nın sayfasından randevu alınabiliyor. Burası neden önemli? Ankara Palas programı yaptığımız sırada tadilatta olduğu için belki gezilemeyecek yerde ama ben eminim kısa bir süre sonra açılacak. Ankara Palas yine 23 Nisan açısından çok önemli. Belki de 23 Nisan'ın 23 Nisan bayramına dönüştüğü yerlerden biri, çünkü çocuk baloları burada düzenleniyor. Ve İnönü'nün çocuklarından rahmetli Erdal İnönü ile Atatürk'ün fotoğrafı mesela Ankara Palas'ta var. Şimdi gelelim tekrar Pembe Köşk'e. Pembe Köşk, Atatürk'ü şu anda 6 yaşına kadar en çok gören, şu anda yaşayan insan açısından evlerinde yemek yiyen, hatta Ülkü'yle birlikte hadi siz çıkın oynayın dediği Özden Hanım şu anda orada rehberlik yapıyor. İnanılmaz bir şekilde. Müthiş bir anı. Bence 23 Nisan haftasının taçlandırılmasıdır eğer Pembe Köşk'e gidilecek olursa. Okullarla ve toplu mu gidilmeli? Hayır efendim. İsterseniz tek başınıza da 23 Nisan'dan, bunun süresi 19 Mayıs'ı da alacak şekilde gidiyor ama tam süresi her zaman internet sitelerinde yayınlanıyor. Oradan rahatlıkla bakılıp görülebilir.
Atatürk'ün önemli üzerinde durduğu iki kavram vardı. Tam bağımsızlık, ulusal egemenlik. Biri olmadan diğeri olamazdı çünkü. Bu yüzden özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir, dedi. Bu yüzden bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur, yalnız bir kuvvet vardır, o da milli egemenliktir, dedi. Ve 23 Nisan 1920'de halkın egemenliğini ilan etti, bağımsız ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdesini verdi. 23 Nisan'ı çocuklara armağan etti. Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ve çocuklara inanan, onlara güvenen, çocukları milletin geleceği olarak gören tek liderdir Mustafa Kemal Atatürk. Başkentte bir ayrı kutlanır 23 Nisanlar. Hem o günün tanığı mekanlar, hem sonraki dönemlere yol gösteren mekanlar bizleri başka duygulara taşır. Ulusça birlik olmanın coşkusu Ankara'dan tüm yurda yansır. Ankara, Ankara'nın bugünkü konuğu araştırmacı yazar Doktor Necati Yalçın'dı. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben teşekkür ederim.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik masada Sebiha Tan ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyor. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bize bugünleri sağlayan atsız kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. 23 Nisan kutlu olsun, sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun, 23 Nisan kutlu olsun, sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun, çok büyük bayram bu bayram.
Ankara, Ankara.